Ayrım 5, Keşke Kadın Olsam, Aykut Oğut, sayfa 72. 4. Seks ve Cinsellik. İşte oyunu esas burada kaybettiniz. Güç dengelerinin bozulduğu ve erkeğin sizin üstünüzde olan egemenliğinin kendini en güçlü şekilde gösterdiği yer burası. Bu bölümde kitap biraz ayıplaşabilir. Şimdiden özür diliyorum. Dozu kaçırmadan, olabilecek en saygılı şekilde anlatmaya çalışacağıma söz veriyorum. Kadın ve erkek arasında bulunan farkların en büyüğü seksi yaşama biçimi ve cinsel organlardı. Seks olayının erkeğin tekeline geçmesi gerekiyordu ki, kadının en büyük özelliklerinden biri olan yaşamı oluşturabilme yetisine darbe vurulabilsin. Öncelikle seks tabulaştırıldı. Bekaret denilen şey ulvileştirildi. Lütfen araştırın, yalvarıyorum. Bekaret zarının ne olduğunu, ne işe yaradığını mutlaka okuyun. Çok şaşıracaksınız. Sizlerin de bildiği gibi doktor değilim. Size biyolojimizle ilgili bilimsel bilgileri veremem ama verilen bilimsel bilgileri aktarabilirim. Gelin bazı yanlış anlaşılmaları hemen ortadan kaldıralım. Bekaret zarı sadece seks yoluyla değil, bisiklete binerken bile yırtılabilir. Çünkü tıpkı bizim penislerimiz gibi sizin zarlarınız da model model. Farklı kalınlıklar, farklı çaplarda oluyor. Aman Aykut, biz seni okuyan insanlarız. Artık bu kadar abuk sabuk şeylere takıldığımızı sanmıyorsun umarız, demeyin. Ben de takılmıyorsunuz sanıyordum. Binlerce insanla çalıştım bugüne kadar. Yaşları 20 ile 50 arası değişen. Okumuş, kültürlü, bilinçli, kaç kadın bana bu konuyu açtı aklınız durur. Aykut, bakire değilim ve bu durum sevgilimi çok rahatsız ediyor. Sürekli bu konuyu açıyor ve çok üzülüyorum. Mesleğin neydi canım senin? Avukatım. Kaç yaşındasın? 28. Çüş. Bekaret zarı dediğiniz şeyin sizleri küçük bir kız iken bakterilerden ve olabilecek bazı dandik durumlardan korumak için var olduğunu biliyor muydunuz? Bekaret zarı sayesinde oranıza buranıza plastik oyuncaklarınızı sokmanızın imkansız olduğunu biliyor muydunuz? Sen de şimdi Aykut, ne yani? Küçücük kız çocuğu orasına bir şey mi sokacak? Demeyin. Çocukken kaç kere burnuma soktuğum oyuncaklar yüzünden hastanelere gittiğimizi bir ben bilirim, bir de annem. Çocuğuz işte, oraya buraya bir şeyleri koymak istiyoruz. Gelin, ne niye oldu, bekaret zarı lazım mı değil mi yi tartışmayalım. Onun yerine siz kendinizi nasıl bir duruma düşürüyorsunuz onu görelim. Gelin bir erkek olarak size neler döndüğünü anlatayım. Dedim ya, öncelikle seks tabu haline getirildi. Evlilik denilen İnsan yaratımı kurum dışında yapılması yasaklandı. Hayat erkeğe güzel. Yapıp yapmadığımızı anlamanın yolu yok ama sizin yaptığınızı anlamanın yolu var. Binlerce yıl önce nasıldı inanın bilmiyorum ama sanırım oral ve anal seks o zaman henüz keşfedilmemişti. Her delik sadece kendi görevine uygun şekilde kullanılıyordu. Bakın, öyle güzel bir formül zinciri kuruldu ki erkeği sizin sahibiniz yapma propagandası başlamış oldu. Bekaretin çok önemli. Sadece sana kocan dokunabilir. Kocandan önce başka bir erkekle olamazsın. Paketini ilk defa kocan açacak. Güzel. Buraya kadar sıkıntı yok. Aslında var ama yok diyelim şimdilik. Ben de birinci el sevenlerdenim. Her şeyin fabrika çıkışını kullanırım. Satın aldığım gömleğin benden önce giyilmiş olmasını istemem. İkinci el gömlek giymem. Paketini ben açmalıyım. Kullanılmış mutfak robotu almam. İlk ben kullanacağım. Başkası tarafından kullanılmış çorap asla giymem. İğrenç. İlk benim ayağım girmeli o çoraba. Daha önce içilip yarısı kenara bırakılmış kutu kolaya hayatta dokunmam. Kapağını ben açıp gazını ben patlatmalıyım. Kullanılmış koltuk bile almam. Alırsam da hemen yüzlerini değiştiririm. Benim popomdan başka popo değmiş olmamalı o koltuğa. Bu mantıkla devam edersem, kadınım da orijinal ambalajında gelmeli, değil mi? Eğer kadın benim için sadece bir mal, bir obje ise, evet. İşte erkeğin malı böyle oldunuz. Saydığım maddelerin hemen hemen hepsiyle sizler de belli oranda hemfikir olursunuz. Eğer içinizde Ben sadece yarısı bırakılmış kola içerim diyen manyaklar yoksa. Maddelerin hepsinin ortak özelliği ne sizce? Hepsinin bir mal, kullanılacak bir obje olması. Siz de farkında bile olmadan kendinizi bu kategoriye yerleştirdiniz. Vallahi çok akıllıca. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi kadını bu şekilde bir mal haline getirebilmek. Kim bulduysa bu pazarlama taktiğini takdir etmek lazım. Son derece rahatsız edici ama dahice yahu. Hani içine işirdiğinizde rengi değişen havuzlar var ya sizi ele vermek için. Çok merak ediyorum. Erkeğin penisi de ilk seksle birlikte renk değiştirseydi neler olurdu? Bir açıyorsun, kırmızı çıkıyor. Söylediğim cidden olabilseydi, acaba kadınların bekaret olayı hala gündemde olabilir miydi? Bence düşünülmesi gereken bir durum bu. Bu konularda anneme teşekkürler. Beni son derece rahat yetiştirdi. Elbette bana, git onunla bununla yat oğlum, erkek adamsın. Ne yapsan yanına kar kalır demedi. Bana kadının bir mal, bir obje olmadığını öğretti. İlk defa 18-19 yaşlarındayken bir sevgilim olmuştu. Annemle her şeyi konuşurduk. Neler hissediyorum, neler konuşuyoruz sevgilimle, neler yapıyoruz vesaire. Bir gün sevgilim bize geldiğinde odamın kapısını kapattık ve saatlerce içeride kaldık. Kendisi gittiğinde annem yanıma geldi. Konuşacağımız konunun farkındaydım. O benim en iyi arkadaşımdı, evet, ama konuşmanın gidebileceği yer bana kendimi hiç de rahat hissettirmiyordu. Sonuçta annemin sadece arkadaşım, annem değil, bir kadın da olduğunu fark edeli bayağı zaman olmuştu. İkiniz de yasal olarak artık özgür yaştasınız. Size neyi, nasıl yapacağınızı kimse söyleyemez. Sadece paylaşmak istediğim bir iki şey var, hepsi o. Bütün konuşma daha dün gibi aklımda. İleride olacağım insan, olacağım erkek o an şekilleniyordu. Sadece yatabilmek için asla bir kadına yalan söyleme. Sevmiyorsan seni seviyorum deme. Evlenmeyi düşünmüyorsan yatağa atmak için evet evleneceğim deme. Bekaret olayına takılma. Sen nasıl başkalarıyla olmak istiyorsan ve olacaksan onun da aynı hakkı var. Ve sakın bir kadını seninle birlikte olmaya zorlama. Her ne şekilde olursa olsun. Yalvarmak bile zorlamanın duygusal şeklidir. 20'li yaşlarımda bile hep söylediğim bir laf vardı. Ben özellikle bakire olan kadınlardan uzak duruyorum. İstemiyorum. İleride bakire biriyle asla evlenmem bile. Arkadaşlarım çok şaşırır ve sorarlardı neden diye. Kendini mal yerine koyan bir kadına saygı duymam. Ve onun aslında benim malım olmadığına ikna etmem mümkün olamazdı ondan. 5. Evrensel saygıyı, sevgiyi verebilme ve yaratabilme. Yine kadınların özünde, yaratılıştan var olan bir özellik. Saygı ve sevgi duyabilme. Bunu sizin içinizden çıkartmak mümkün değildi. Ama yönünü değiştirmek mümkündü. Tıpkı bir nehri yok edemeyeceğiniz ama gittiği yönü değiştirebileceğiniz gibi. İçinizde var olan evrensel saygı ve evrensel sevgi aslında, ama bunu erkeğe, sadece ve öncelikle erkeğe kanalize etmeniz gerektiğine ikna edildiniz. Evrensel sevgi ve saygı ne demektir? Ortada aslında fark yok. Hepimiz yaratıldık ve hepimizin bir kaynaktan yaratılmış olduğunu sanıyorum. En azından öyle olduğunu ara ara da olsa hissedebiliyorum diyelim. Bu kaynağın ne olduğu ile ilgili polemiklere girmeyeceğim. Siz kaynağın ne olduğuna inanıyorsanız sizin için de öyle olsun. Günün sonunda kaynağa verdiğimiz ismin ne olduğu, kaynağın var olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Gelin şimdilik şöyle bir tablo çizelim. Çiçekler, hayvanlar, gezegenler, yıldızlar, ağaçlar, insanlar, toprak, sebzeler, güneşler, galaksiler, hepimiz aynı ailenin parçalarıyız. Mükemmel bir makine gibi. Farklı parçalar, farklı işlevler var. Farklı görünüyoruz, farklı işliyoruz ama bir bütünün ufak parçacıklarıyız. İşte bir kadın bunu zaten doğuştan hissedebiliyor. Çünkü yaratım gücüne sahip. İçinde bir can, ruh var edebilmenin ne demek olduğunu biliyor. Erkekse çok uğraşırsa, yıllarca üzerinde çalışırsa bunu ancak gıdım gıdım hissediyor. Çünkü yaratım gücümüz sizinki gibi değil. Biz dışarıda yaratmayı becerebiliyoruz. Kariyer yaratıyoruz. Para, ev, araba, resim, yemek, bina yaratabiliyoruz. Ama içimizde bir canlı yaratamayız. Hücrelerimizden bir başka canlı meydana getiremeyiz. O yüzden yaratımın ne demek olduğunu duyabiliriz, anlayamayız. Kabul edebiliriz, hissedemeyiz. Şahit olabiliriz, deneyimleyemeyiz. Görebiliriz, yapamayız. Parçası olabiliriz, kendisi olamayız. Zaten sadece bu bile kadını bizden milyon kat daha üstün yapmaya yetiyor. Bir erkek kadın tarafından yaratıldığını bir görse, bir kadın erkeğin yaratıcısı olduğunu bir fark edebilse sorunlar ortadan kalkacak. Hep yapılan bir geyik vardır. Hemen yeri gelmişken ona bir açıklık getirelim. Hepinizin bir şekilde hayatında karşılaştığı bir tartışmadır. Erkeklerin yaratım olayından hisse kapmaya çalışmalarının çok zavallı bir örneğidir. Bizim spermlerimiz olmasa kadın nasıl doğuracak? Hatta ardından bir de çikolata makinesi örneği verirler, gevrek gevrek gülerek. Makineye para attığında alttan çıkan çikolata sana mı aittir, makineye mi? Eminim bunu veya benzeri fuzuli örnekleri sizler de duymuşsunuzdur. Ben size şöyle bir açıklamaya çalışayım. Kadın, hayatı yaratandır. Erkekse tetikleyendir. Aykut, bu bizi kadınlarla eşit yapmaz mı? Hayır, yapmaz. Olayın bir parçası yapar, evet, ama asla kadınla eşit bir yere koyamayız bizi. Çünkü sadece tetiklemek yetmiyor. Yetseydi, kadın bizi aylarca karnında taşımaz ve beslemek zorunda kalmazdı. Şöyle örnekleyeyim. Araba son derece komplike bir makinedir. Marşa basılabilmesi için bujilerin ateşleme yapması gerekir. Buji ateşlemeyi yaptığı an işi biter. Şimdi araba bujiye mi ait? Araba olmadan buji tek başına sadece çakar durur. Bir ressam düşünün. Önünde boyaları ve beyaz bir tuvali var. Muhteşem ötesi bir eser yaratıyor. Duyguları, bedeni, düşünceleri, her şeyiyle başlıyor boyaları kullanmaya. Bazen günler, aylar, yıllar sürüyor eserini tamamlaması. Bu eser kime ait? Ressama mı? Boyalara mı? Ressam olmadan boya sadece boyadır. Bir mimar düşünün. Eğitimi, bilgisi, kültürü, duyguları ile bir bina yaratıyor. Binlerce, yüz binlerce tuğla tek tek üst üste konuyor ve sonunda ortaya inanılmaz bir bina çıkıyor. O mimar olmadan tuğla sadece tuğladır. Bir aşçı düşünün. Bütün malzemelerini bir araya getirerek hayatınızda yediğiniz en lezzetli salatayı hazırlıyor. Hatta sanatçı yanını kullanıp son dokunuş olarak bir salatalığı bıçağıyla oyup minik bir heykelcik haline getiriyor. Tadından parmaklarınızı yiyeceğiniz bu salata kimin yaratımı? Aşçı olmadan hıyar sadece hıyardır. Yaratım gücü verilen kadına, yaratımı taşıma, koruma ve besleme gücü verilmiş olan kadına, elbette yaratıma saygı ve sevgi duyma yetisi de verildi. Her birine tek tek hem de, hiç ayrım yapılmadan. Annem çiçekleri çok sevdiği için evimizden çiçek hiç eksik olmazdı. Bunu anlayabiliyordum çünkü gerçekten çok güzel görünüyorlar. Anlayamadığım kısım onlarla konuşuyor olmasıydı. Tek tek sulardı hepsini ve sularken güzel kızlarım benim diye yumuşak yumuşak konuşur, daha büyük ve dayanıklı yaprakları olanlara ise yanaklarını sürerdi. Okşardı onları elleriyle. Çiçeklerine niye kızlarım diye hitap ettiğini ancak bugün anlayabiliyorum. Çünkü onlar da yaratım gücüne sahipti. Tohumlarından kendilerini tekrar tekrar üretebiliyorlardı. Dışarıdan bakınca annem sadece çiçek sulayıp deli gibi kendi kendine konuşuyordu. Aslında olansa, evrenin yaratımı kendi güzelliğini bir kere daha hatırlıyor, kendini bir diğerinin içinde hissedebiliyordu. Ancak bir kadın anlayabilirdi saksı çiçeklerinin bile hissedebildiğini. Bahsettiğim zamanlar 70'li yıllardı. Kimse inanmazdı çiçeklerin hissedebildiğine. Sonra teknoloji geliştikçe ortaya çıktı çiçeklerin etraflarında olan olaylara reaksiyon verdiği gerçeği. Doğanın aslında bizlerle nasıl konuştuğunu, bize nasıl yardım ettiğini, nasıl iç içe var olduğumuzu dişil enerji son derece güzel hissedebiliyor. Eril enerji içinse bazı şeyler deli saçmasından öteye gidemiyor. Elimden geldiğince anlamaya, hissetmeye çalışıyorum. Bazen çuvallıyorum anlamakta. Ne de olsa ben eril enerjiyle yaratıldım. Dişil olmayı öğreniyorum. Şu an yaşadığımız eve taşınalı bir yılı geçti. Dağların tepesinde doğayla iç içe yaşıyoruz. Kurt, çakal, geyik, tilki ne isterseniz var buralarda. İlk taşındığımızda bizi en çok çıngıraklı yılanlara karşı uyardılar. Hatta yan komşumuz kendi köpeğinin ve bir arkadaşının nasıl sokulduğunu anlattı. Belli ki sürekli geliyorlardı buralara. Neredeyse bir yıl boyunca tek bir yılan bile görmedik. Bu kitabı yazmaya başladığım haftaya kadar. Kadın ve dişil enerji ile ilgili bu kitaba başladığım hafta, bir gün bahçeye adım attığımız an o korkunç sesle irkildik. İkimiz birden. Sadece iki adım önümüzde, herhalde boyu benden daha uzun bir çıngıraklı yılan vardı. Dışarısı zaten serindi. İçeride oturmaya karar verdik. Esra'nın ilk söylediği şu oldu. Yılan neyin sembolü biliyor musun bir tanem? Bu evden taşınma vaktimizin geldiğinin. Hayır deli şey, dişil enerjinin. Ezoterik bütün bilgilerde, yoga dahil, dişil enerji yılan ile temsil edilir. Çünkü yılan, kendi derisinden kurtulup tekrar doğmayı, eskiyi atıp yenilenmeyi bilir. Tevekkeli yılana sürekli bok atıp duruyorlar. Ben de niye diye merak ediyordum. Yok elmayı zorla yedirdi, yok kandırdı vesaire diye. Şimdi anlaşıldı. Erkekler dişil enerjiyi yok etmenin başka bir yolunu daha keşfetmişlerdi. Elçiye, temsilciye bok atmak. Esra'ya göre gelen yılan bir göstergeydi. Bir temsilciydi. Dişil enerjinin bana verdiği bir destekti. Etkilendim. Kafam karıştı doğru ama bir parçam buna inanmayı da çok istedi. Ne yalan söyleyeyim, dişil enerjinin temsilcisi, ördek kurbağa falan olsa daha az korkabilirdim ama olsun. Buna da razıydım. Bu olaya farklı açılardan bakabiliriz elbette. O yılan bana gelen bir hediyeydi. Doğru yolda olduğumun habercisiydi. Doğanın, dişil enerjinin benimle haberleşme yoluydu. Veya şöyle de bakabiliriz. Yılan lan o. Soktu mu gebertir oğlum. Al eline bir odun, vur kafasına. Hayvanları hep severdim ama belli bir sınırım da vardı. Sadece kedi, köpek, kuş benim için maskülen enerjide olduğu gibi kabul edilebilen hayvanlar arasındaydı. Günün birinde kapının aralığından Esra'yı izleyene kadar. Canım, aşkım benim, bir tanem, seni çok çok ama çok seviyorum. Bu seslerle koltuğumdan sıçradım. Evet, kıskançlığımı hallettim ama her şeyinde bir sınır var kardeşim. Çaktırmadan kapıya doğru ilerledim ve kiminle konuştuğunu anlamaya çalıştım. Bahçede oturmuş, etrafını seyreden bir kertenkeleyle konuşuyordu. Hem de neredeyse burun buruna. Bir kertenkelenin bile ruhunu ancak dişil enerji hissedebilirdi. Eril enerji eğer kendiyle barışıksa hissetmeyi öğrenebilirdi. Kertenkeleyle konuşmak marifet mi? Belki öyledir, belki değildir, bilemem. Bildiğim tek şey, kertenkelenin hiç kaçmadan Esra'yı izlediği ve daha sonra Esra şehir dışına çıktığında hiç korkmadan evin içine kadar girip etrafa bakındığı. Hayatı nasıl yaşayacağınız tamamen size ait. Önemli olan tek soru şu: yaşamayı seçtiğiniz şekil size huzur, mutluluk ve zevk veriyor mu? Esra'nın kertenkeleyle olan ilişkisini anlattığım olaya farklı açılardan bakabiliriz. Kertenkele gerçekten Esra'yı aramaya geldi. gelen aynı kertenkeleydi ve Esra'nın enerjisinin yokluğunu hissetmişti. İkisi de varoluşun ortak parçalarıydı ve aralarında kurulan bağın ikisi de farkındaydı. Veya şöyle de görebiliriz. Aman Aykut, abartıyorsun. Binlerce var onlardan. Başka bir tane girmiştir eve. Ay ayol, onların kulakları mı var duysun? Boş boş bakmıştır işte Esra'ya. Alemsin yani. Bir de ciddi ciddi kitabına yazmışsın bunu. Hangisi sizi daha mutlu kılıyorsa, sizi daha evrensel hissettiriyorsa, özünüzün varlığını hatırlatıyorsa, içinizi titretiyorsa, o bakış açısını seçin. Ben keşke kadın olsam, keşke dişil enerjiyi deneyimleyebilsem diyorum. O kertenkele Esra'yı arıyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 84.